Ayrım 9.
Paris'te işçilerin yaşadığı mahalleler 1848'deki olayların doğruladığı gibi artık birer ayaklanma merkeziydi. Bütün bu mahalleler dağıtılıp işçilerin ortak hayatı kırılmalı, buralarda zaman zaman kendini gösteren kolera mikrobu gibi ayaklanma düşüncesinin de bir salgına dönüşmesi önlenmeliydi. Haussmann'ın yenileme çalışmalarından önce Paris'te atölyeler kentin merkezindeydi. Paris, dokuma fabrikalarının ya da ağır endüstrinin bulunduğu bir endüstri kentinden çok bir atölyeler kentiydi. Belli zanaatlara mensup işçiler genellikle evlerinde çalışıyorlardı. Çalışılan ve yaşanılan yerler birbirlerinden ayrı değildi. O dönemde birçok meslek grubu günlük ya da haftalık işçi aldığı için inşaat sektörü Paris'te işçilerin dörtte birine yakın kısmını istihdam ediyordu. İş bulma yerleri de yine bu atölyelerin etrafında bulunan belli sokak ve meydanlardı. İşçileri kent dışına, banyolere süren Haussmann'ın Paris'i yenileme çalışmaları, yüzyıllardır süren bu düzeni alt üst etti. Kent dışında oturan işçi artık iş bulmak için Paris'e gelmeli, gücünün ve zamanının bir kısmını da bu yolu kat etmek için kullanmalıydı. Ayrıca kentlerinden sürülen bu işçiler artık eskisi gibi bir arada yaşamıyor, birbirlerini ancak iş yerinde görüyorlardı. Zaten bu yenileme politikasından beklenen de bu değil miydi? Herkes işine. İşinden sonra kalan son gücünü de yollarda tüketerek doğru evine. Eğer bir küçük bahçesi varsa ve de biraz daha gücü kalmışsa lahanaların başına. Bu gündelik günümüz Fransa'sında metro boulot dodo, metro iş uyku olarak düzenlenmiş yaşama biçiminin habercisiydi. Haussmann'ın sağlık koşullarına uymadığı gerekçesiyle kazıdığı mahallelere yapılan yeni yapılar tabii ki ilk sahiplerine sunulmuyordu. İşçiler tehdit, şantaj, mahallenin tehlikeli olduğunu ileri süren yalan haberlerle ya da bunların hiçbirinin ev sahiplerini evlerinden çıkaramadığı durumlarda ödenen tazminatlarla kendilerinden çekip alınmış kentlerini komünle tekrar ele geçirmek istedilerse de komünle birlikte bu umut da bitmiş, Paris zenginlerin ve orta sınıfların kenti olmuştu. Kent dışında 19. yüzyılın ilk yarısına kadar yalnızca soyluların ve burjuvaların kır evleri yer alırken buralar özellikle komünden sonra küçük işçi evleriyle dolmuştu. Tren ve tramvaylar giderek daha uzak mesafeler kat ederek daha fazla sayıda insanı kente getirip götürüyordu. İdarecilerin ve mühendislerin tasarlayıp uyguladıkları şehircilik anlayışının yarattığı bu muntazam hayat yeni bir işçi ailesi peşindeydi. Komün sonrası kentsel mücadeleyle ilgili bir soruyu cevaplayan Alain Cotreau 1871-1914 döneminin en orijinal yönü olarak işçiler arasında disiplin, iş, aile üçlüsü üzerine kurulu bir politikanın yerleştirilmesi çabasını gösteriyor. Bu dönemde aile işçileri disipline ve işe, İşte ailevi ahenge teşvik ederken aile dışı eğlenceler ortadan kalkmaktadır. Artık insanların bir şeyler içip dinlendiği, politika yaptığı kahvelere de yer yoktur. Yine Cotreau'nun belirttiği gibi işçi sınıfının bu moralizasyonunda patronlar akıllarındaki örnek işçi ailesinin yayılmasını sağlamak için sırasında işçilerin karılarıyla ittifak yapmayı aramaktadırlar. Babanın işsiz kalması durumunda yardım kendisine değil karısına verilmekte ya da bazı iş yerlerinde görüldüğü gibi işçiler ücret fişlerini karılarına imzalatıp geri getirmektedirler. Yine işçiler arasında örnek aileyi yaygınlaştırmak için verilen bir diğer mücadele de nikahsız yaşayanları hedef almaktadır. O dönemde Paris'te bekar ya da nikahsız yaşayan işçilerin sayısı oldukça kabarıktır. İşçiler arasında çiftlerin en az 5'te biri nikahsız yaşarken Paris'te doğan çocukların 4'te biri gayrimeşrudur. Patronlar nikahsız yaşamaya karşı mücadelelerinde özellikle okulu kullanmışlar. Evli olmayan kadınların çocuklarıyla okulda alay edilerek anneleri evlenmeye zorlanmıştır. 1871'den sonra su ve gazın yaygın bir biçimde evlere sokulması bile bugün bunlara muhalefet etmeyi düşünmek bile bizi şaşırtıyorsa da İşçiyi evine kapamak gibi bir niyet taşımaktadır. Eve giren bütün bu yenilikler aileyi kendi içine kapıyor, günlük hayatını sürdürmesi için dışarıyla olan bağını koparıyordu. Evinde su olması aynı zamanda çamaşırın artık çamaşırhaneye götürülmeyeceği demekti. Hosman'ın yönetiminde idarecilerin ve mühendislerin tasarlayıp gerçekleştirdikleri ve sonradan Fransa ve Avrupa'nın birçok kentinde de örnek alınan şehircilik anlayışı, bir kenti dışarıdan değiştirmenin, aynı zamanda bir kentin yaşama biçimini, kültürünü, insanlarını değiştirmek olduğunun en iyi örneğiydi. Hayatı değiştirmek, kenti değiştirmektir. Belçikalı bir mühendis olan Jobart, 1849'da yayınladığı Mimarinin Geleceği başlıklı makalesinde şöyle diyor. Büyük mimari devrimler her zaman büyük toplumsal devrimleri izlemiştir. Ne kadar uzun olursa olsun, ara dönemler boyunca yalnızca küçük değişiklikler olur. Radikal bir galeyan, beylik okulları ve fikirleri kazıncaya kadar eskisiyle uğraşmak yetinilir. Bu sözler sanki 1917 Rus devrimi düşünülerek söylenmiştir. Rusya'da devrim sonrası yaşanan 20'li yıllar birçok sanat dalında olduğu gibi mimaride de gerçekten çok yeni şeylerin düşünülüp gerçekleştirilmeye çalışıldığı çok farklı bir dönemdi. Plastik sanatlar, afiş, tiyatro, edebiyat, müzik, sinema, fotoğrafta olduğu gibi mimari ve şehircilik alanlarında da cüretli işlere girişilen bu verimli yılların heyecanlı tartışmaları ve ürünleri 30'lu yılların sansüründen kurtulduğu kadarıyla güncelliğini bugün de koruyor. 20'li yılları 30'lu yıllar yaratıcılığı gerçekçilik izledi. Mayakovski son mektubunda söylendiği gibi olay kapanmıştır diyordu. Başından beri 20'li yılların heyecanlı bir aktörü olan şairin intiharı birçok yazarın söylediği gibi bu dönemin noktalandığını da gösteriyordu. Olay kapanmıştır. Le Corbusier'ın Işıldayan Kent'te yazdığı gibi günün birinde doğru ya da boş düşlerin gelip çaldığı aklın kapısı olan otorite Sovyetler Birliği'nde şöyle dedi. Artık yeter, eğlence bitti. Sanatçıları ciddiyete çağıran bu ses politikada olduğu gibi sanatta da birlikten yanaydı. Birlikten yani devletten yana. Sosyalist gerçekçiliğin kongrelerde yükselen sesi 20'li yılların ürünlerini bugün hala çıkamadıkları depolara istiflemekle yetinmeyip sanatçıları da eğer enselerine birer kurşun sıkmadıysa suskunluğa, intihara ve kamplara sürdü. Sovyetler Birliği'nde sanat ve edebiyat tarihi bu yıllardan itibaren Kostas Papaonya'nın sözleriyle uzun bir kurbanlar listesine benzemektedir. Yeter diyordu artık devlet. Nedir bu maskaralık? İşçiler ve köylüler sizi anlamıyor. Nedir bu resimde, edebiyatta, tiyatroda, mimaride yeni iyi arayışlar, bu modern sanat tartışmaları? Artık olay kapanmıştır. Nedir bu sosyalist kenti kurma çabaları diyordu Yoldaş Kaganoviç. 1931'de Merkez Komitesi'ne sunduğu raporda. Bugün bazıları sürekli sosyalist siteyi kurmalıyız deyip duruyor. Bunu söyleyenler bir ayrıntıyı toplumsal ve politik açıdan Sovyetler Birliği'ndeki kentlerin şimdiden sosyalist kentler olduğunu unutuyorlar. Bizim kentlerimiz Ekim devriminde burjuvaziyi kamulaştırıp üretim araçlarını ortak hale getirdiğimiz zaman sosyalist olmuştur. Kentlerimizin sosyalist karakterini inkar etmek tamamen çarpık bir bakış açısından kaynaklanmaktadır. Olay kapanmıştır. Neydi bu 20'li yıllar? İki despot, Çar ve Stalin arasına sıkışmış bu dönem. Modern Sovyet mimarisi ve şehirciliği Rusya'da ancak Ekim devrimi sonrasında doğduysa da zemin 10 yıldır ressamlar ve heykelciler tarafından hazırlanmıştı. Çarlık rejiminin son yıllarında Rusya'da da Avrupa'dakine paralel olarak bir estetik devrim başlamıştı. 1912'de Larionov ve Goncharovo rayonizmin kurmuşlar, hemen ardından Tatlin Moskova'da soyut relief tablolarını sergilemişti. 1914 Kandinsky'nin Rusya'ya döndüğü, Marinetti'nin Rusya'da konferanslar verdiği ve Lenin'in Zürih'te bir yandan felsefe defterlerini yazıp bir yandan da Tristan Tzara ile satranç oynadığı yıldır. Marinetti'nin kurucusu olduğu fütürizmin ileride değineceğimiz gibi bu sanatçılar üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Bir yıl sonra Malevich ünlü beyaz zemin üzerine siyah karesiyle resimde büyük bir tartışmayı başlatmaktadır. Fütürizm, süprematizm, konstruktivizm gibi akımlara girip çıkan sanatçılar arasında resimden başlayan yaratıcı tartışma araya devrimin de girmesiyle kısa sürede edebiyattan mimariye bütün alanları kapsayacaktır. Yeniyi arayan sanatçıların büyük kısmı Ekim devriminin yanındadır. Devrim onlar için neredeyse kendilerinin 10 yıldır giriştikleri çabanın politik ve toplumsal alandaki doğal sonucudur. Nitekim Malevich, kübizm ve fütürizmin politik ve ekonomik hayattaki devrimin önünde gelen devrimci akımlar olduğunu söylerken, Tatlin, kendilerinin 1914'te yaptıklarını 1917 politik devriminin habercisi olarak göstermektedir. Mayakovski, bu benim devrimimdi derken, Einstein, Kızıl Ordu'ya katılmaktadır. Sanatçılar politik devrimin estetik devrimi destekleyeceğini, yarattıkları binlerce yeni biçimin milyonlarca yeni biçimi doğuracağına inanmaktadırlar. Bilindiği gibi bu inanç, bu umut giderek zayıflayacak. 1932'de Merkez Komitesi'nin bütün modern sanat faaliyetlerini yasaklayıp partinin denetiminde bir Ressamlar Birliği ve Yazarlar Birliği kurulmasına karar vermesiyle tamamen ortadan kalkacaktır. Rusya'da sanatçıların çarlık rejiminin son yıllarında başlatıp 20'li yıllarda sürdürdükleri estetik devrim gene o yıllarda Avrupa ve özellikle Fransa'da ortaya çıkan yeni resme çok şey borçluydu. Rus resmi başlarda batıdaki yeni akımlarla ilişkisinde daha çok pasif bir durumdayken kısa sürede özgün bir karakter kazanarak bu resimle karşılıklı bir etkileşim içine girmişti. Ruslar uzun süredir politika ve felsefede olduğu gibi resimde de batıyı yakından izliyorlardı. Avrupa'da yaşayan sanatçılar dışındakiler bile Sergei Kuşokin ve Ivan Morozov gibi varlıklı kimselerin dünyadan Moskova'daki evlerine taşıdıkları gerçekten bir müzeyi rahatlıkla dolduracak eserleri tanımak imkanına sahiptiler. 1890'dan itibaren resim toplamaya başlayan Krokotin koleksiyonunda savaş öncesi 221 tablo bulunuyordu. 54 Picasso, 37 Matisse, 19 Monet, 13 Renoir, 26 Cézanne, 26 Gauguin, 20 Derain, 4 Denis ve 7 Rousseau. Morozov'un koleksiyonu bu kadar zengin olmasa da evinin duvarları Sisley, Pissarro, Van Gogh, Bonnard'larla doluydu. 20'li yıllarda sözü edilecek sanatçıların birçoğu Paris'e gitmiş, o dönemin yaratıcı çalışmalarını yakından izlemişlerdi. 1912-14 arası Exter, Liszki, Tatlin, Malevich ve diğerleri Paris'tedirler. Tatlin, Picasso ile Malevich Fernand Léger ile birliktedir. Fakat Rusya'daki ve Batı'daki sanatçılar benzer bir estetik devrimin içindelerse de birincilerin sanatsal yaratıcılıkları devrimin araya girmesiyle yalnızca bu alandaki eskiye karşı çıkmakla sınırlı kalmayacak, yeni bir toplum, yeni bir hayat biçimine de yönelecektir. Eski estetik değerleri yeni Sovyet insanının hayatının her alanından söküp atmak için bütün alanlara el atılacaktır. Alexander Rodchenko örneğinde olduğu gibi resimle başlayan bir sanatçı kısa sürede ilgi alanını genişleterek sosyalist sektörün işletmeleri için reklamlar hazırlamaya, tekstil endüstrisi için desenler çizmeye, yapılar, kentler, tiyatro dekorları, mobilyalar tasarlamaya, sinema yapmaya başlamaktadır. Yeni kültürel değerlerin oluşturulmasında ve kazandırılmasında asıl görevin kendilerine düştüğünü gören sanatçılar, toplumsal ve estetik devrimin ayrı düşünülemeyeceğini, bunların birbirine gereksinim olduğunu savunmaktadırlar. Rusya'da devrim ertesinde başlayacak olan yeni bir mimari ve kent arayışı için gerekli olan zemin, Çarlık rejimi döneminde yeni resim ve heykel anlayışınca nasıl hazırlanmıştır? Söz konusu arayışı hazırlayan ikinci bir etkenden, ütopik sosyalizmin etkisinden söz etmeden önce bu sorunun cevabını kısa da olsa hatırlamak gerekir. André Malraux, Cézanne'ı 20. yüzyılın mimarisinin habercisi olarak değerlendiriyordu. Gerçekten Cézanne'ın resimde koyduğu yeni ilkeleri izleyenler modern mimariyi doğrudan etkilemişlerdir. Cézanne'ın doğadaki her şeyin resimde silindir ve küre gibi geometrik şekillerle anlatılabileceğini ileri süren düşüncesini benimseyenlerin eserleriyle ortaya çıkan kübizm, doğadaki biçim ve renklerle bunların resimdeki anlatımları arasındaki uygunsuzluğu sergilemekteydi. Resim bize artık yalnızca biçimi bozulmuş nesnelerin izlerini göstermektedir. Kübizm, Rönesans perspektifini kırmakta, bir nesneye tek bir açıdan değil, değişik açılardan bakmaktaydı. Kübist ressamlar, perspektifin geleneksel üç boyutuna bir dördüncüsünü, zamanı eklemektedirler. Yine Malevich'in sözleriyle sanat, kübizmde ideolojik içerikten kurtulmuş ve kendi biçimini kurmaya koyulmuştu. Fransa'da Cézanne'ın ilkelerinden hareketle kübizmi kuran Braque ve Picasso'yu diğerleri izledi. Hemen aynı yıllarda Kandinsky Almanya'da soyut sanattan söz ediyor, İtalya'da fütürizm doğuyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'sında yalnızca resimde değil, müzikte ve şiirde de gerçekleşen köklü değişiklikler gecikmeksizin Rusya'da da yaşanıyordu. Robert Delaunay'ın tablolarında yer alan Eiffel Kulesi'nin açıkça gösterdiği gibi, kübist ressamlar yüzyılımızın başında art arda ortaya çıkan teknik yeniliklerden çok etkilenmişlerdir. Elektrik, otomobil, sinema ve fotoğraf makinesi gibi yeniliklerin hızla hayata girmesi, kübistleri ve özellikle fütüristleri büyülemiştir. Nitekim göreceğimiz gibi, kübizmin etkisindeki Gropius, Le Corbusier gibi mimar şehircilerin anlayışlarında da bu büyülenme, makineleşmenin sağlayacağı ilerlemeye duyulan bu güven sürecektir. Eiffel'in kübistler üzerindeki etkisinin bir nedeni de, önceden Kristal Saray örneğinde olduğu gibi iç ve dış mekanın karşılıklı iç içe girişinin sağlamış olmasıdır. Michel Rajot'un belirttiği gibi geleneksel mimaride mimarinin temel üç öğesi arasında malzeme, mekan, ışık asıl önemli olan malzemeydi. Mekan ışığın ancak ulaşabildiği kalın duvarlar arasına sıkışmıştı. Kübizmden sonra asıl ağırlığını duyuran mekan ve onun ardından ışıktır. Malzeme ancak üçüncü sırada ve bir kabuk olarak işe karışmaktadır. Böylece kübizmle ulaşılan açık mekan, sonradan Le Corbusier'in eserlerinde görüleceği gibi, açık mimarinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Nitekim resmi hiç bırakmamış olan Le Corbusier'in kendisi de, kübist resimle mimarisi arasındaki sıkı bağı açıkça ifade etmiştir. Resim, benim çalışmalarımda biçimlerin laboratuvarı oldu. Mimarim 1923'teki Villa La Roche'dan önce biçimsizken, tablolarım 1918'den itibaren birbirini izliyordu. Ben mimarimin biçimlerini onlarla, Cézanne'ın uyarılarının izinden giden bu şişelerle buldum. Stanislaus von Mohs'un ileri sürdüğü gibi Le Corbusier, kübist gitarı mimariye sokuyordu. Kübizmin mimariye etkisinin açıkça görülebilmesi için 20'li yılların ortalarını beklemek gerekirken, fütürizm ya da Hollanda'da Stijl akımı içinde yer alan sanatçılar bu geçişi önceden açıkça ifade etmişlerdir. Özellikle de fütüristler modern hayatın getirdiği dinamizmi ve hızı yüceltirken doğrudan yeni bir kent arayışına da girmişlerdir. Marinetti'nin 1909'da yayınladığı bildiriyle kurulan ve Rus sanatçıları çok etkileyecek olan fütürizm, dönemin modern akımları içinde eskiye açıkça en fazla cephe alanıydı. Bildiri, gençleri tehlike, güç ve gözüpeklik tutkularını yüceltmeye çağırıyor, dünyanın yeni bir güzellik, hızın güzelliğiyle zenginleştiğini ilan ediyordu. Eskiyle bütün bağlar koparılmalı, bütün müzeler, kitaplıklar, akademiler ortadan kaldırılmalı, Venedik'in gondolları yakılıp, pis kokan kanalları eski sarayların molozlarıyla doldurulmalıydı. Bir yarış otomobili, Semenderek zaferinden daha güzeldi. Marinetti eskiye karşı çıkarken militarizmi, şiddeti, savaşı da yüceltiyordu. Yalnızca savaş dünyaya sağlığını kazandırabilirdi. Şiir, resim, müzik ve mimaride yapılmış olanla kendisi arasında tam bir kopukluk isteyen fütürizm, bir yandan köktenci tutumuyla bütün bu alanlarda yeni biçimlerin yaratılmasına imkan sağlarken, öte yandan da şiddete yaptığı çağrıyla bilindiği gibi faşizme yaklaştı. Marinetti için Mussolini de bir büyük fütürist olmuştu. Buna karşılık Mussolini de fütüristler gibi konuşmaya başlamıştı. O da genç bir halk olduklarından söz ediyor, iki kez ayağımı müzeye basmadım diyordu. Bir fabrikayı ziyaretinde fütüristlerin temel kavramlarından olan hızı o da kendine göre şöyle anlatıyordu. Başkanlık etmekten şeref duyduğum hükümet bir hız hükümetidir. Nihayet işleyen büyük fabrikalardan bir manzara sunan Roma'nın uyanışına tanık olmaktan mutluyum. Romalılar anılarla yaşamayı reddetmelidirler. Bir parazitler İtalyası değil, üreticiler İtalyası. Marinetti'nin 1909'daki bildirisini 1910'da fütürist resmin, 1913'te fütürist müziğin ve 1914'te fütürist mimarinin bildirileri izledi. konumuzu doğrudan ilgilendiren son bildiriyi yayınlayan mimar Antonio Sant'Elia'nın çizdiği La Città Nuova, yeni kent, ileride birçok yeni arayışı etkileyecek fütürist mimari ve şehirciliğin ortaya koyduğu en önemli çalışmaydı. Birçok fütürist gibi orduya gönüllü yazılan ve 1916'da Avusturya cephesinde ölen Sant'Elia, yeraltı trenleri, uçaklar için alanları, kent içindeki mekanik merdivenleri ve asansörleriyle birkaç kattan oluşan gerçekten yeni bir kent tasarlamıştı. Sant'Elia'ya göre yeni bir plana uygun olarak düşünülecek ve kurulacak modern kent, gürültüsü ve hareketiyle büyük bir tersaneyi andırmalı, modern ev çok büyük bir makineye benzemeliydi. Çimento, demir ve çamdan yapılan evler bütün süslerden arınmış, yalnızca çizgileriyle güzel olarak yer altında uzanan sokakların kenarlarına dizilmişti. Sant'Elia, mimarinin ağır malzeme kullanmaktan sakınarak değişkenliğe ve dinamizme uygun, esnek ve hafif malzemeleri seçmesi gerektiğini söylerken de şehircilikte çok sonradan sözü edilecek birçok tasarının habercisi oluyordu. O da diğer fütüristler gibi geçmişe karşı tavrıyla eski kentlerin yerine yenilerini koymayı amaçlıyor, fakat kuracakları yeni kentin de geçici olduğunu belirtiyordu. Her kuşak kendi kentini kurmalıdır derken hiçbir zaman tamamlanmayacak, durmaksızın yeniden kurulacak olan ve fütürist resimde iskelelerle simgelenen fütürist kentten söz ediyordu. Marinetti, yapılar ve kentlerdeki bu yenilenmeyi 1911'de Fütürizm adlı kitabında şöyle dile getirmişti. Yapımı süren bir evin iskelesinden daha güzel bir şey olamaz. İskele bizim olup, bitenlerin değişim karşısındaki ateşli tutkumuzu simgeliyor. Korkaklığın ve uykunun kamp kurduğu, bitmiş ve gerçekleştirilmiş şeylere yuh olsun. Büyük kentin, fütüristlerin eserlerinde önemli bir yeri vardı. İtalya'da Milano'ya verdikleri önem de bu kentin modern bir kent, fabrikaları, işçileri, gürültüsüyle ileriye dönük bir endüstri kenti olmasından kaynaklanıyordu. Marinetti modern bir kent olarak sık sık Milano'dan söz ederken, bu hareketli kent birçok fütürist ressamın tablosuna da konu oluyordu. Fütürizm büyük kentin bir ürünü olarak doğuyor, fütüristler eğilimleri, arzuları ve düşleriyle modern insanın ancak bütün kentte gerçekleşebileceğine inanıyorlardı. Vitrinleri, afişleri, yapıları, yoğun trafiği, tramvayları, kalabalığı ve gürültüsüyle büyük kent, fütüristlerin resim, şiir, roman ve müziklerindeydi. Bireyin kent kalabalığına batması, onları kaygılandırmak bir yana büyülüyordu. Fütüristler kentsel gerçeklikten hareketle birçok alanda gerçekten yaratıcı oldularsa da önceden söylediğimiz gibi yeniyi ararken kullandıkları üslubun savaşa, şiddete, viriliteye açık olması onları aynı zamanda faşizme de yaklaştırdı. Fütürist eserlerin böyle bir yandan yaratıcı bir mesaj taşırken öte yandan faşist ideolojiyle de ortak kavramlar kullanmasının açıklaması herhalde başka bazı akımlar içinde söz konusu olduğu gibi özellikle İtalya'da entelektüellerin faşizmle kurdukları gerçekten karmaşık ilişkinin anlaşılmasında yatmaktadır. Bu ilişkiden söz etmenin yeri burası olmadığından fütürizmle ilgili kısa açıklamamızı sonradan Rusya'da benzerlerine çok rastlayacağımız yine Sant'Elia'nın mimarlık bildirisinden bir cümleyle kapayabiliriz.